Ayrım 11, Grizu 3, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 101. Ben artık bundan sonra Tepegöz'ün karısıyım.
Her kadın zalimdir, seversen köleleşir.
Cebeli yattığı yerden konuklarına göz ucuyla şöyle bir baktı. Dürdane'nin püren süpürgesi gibi yayılan, yaprak kızılı saçlarına takılınca insanların birbirlerine imrenerek baktıklarını sandı. Ölüm ne zaman çalacaktı kapıyı? Öldüğünde kum taşından bir teknenin içine konulsa, teknede bir dağın zirvesine yerleştirilirse ne iyi olurdu. Güneş, yağmur ve yırtıcı kuşlar. Zamandan korktuğu kadar hiçbir şeyden korkmadığını, zaman olmasaydı çok daha iyi yaşayabileceğini düşündü. Bunları evlendirmek doğru muydu? Birisi 50'sini çoktan aşmış, diğeri 35'ine ulaşmış. Birisi deli, diğeri lüzumundan fazla saf. Zor bir işle karşı karşıyaydı. Nasıl bir giriş yapacaktı şimdi? Zorlama bir güzelliğin yaratıcısı mı olacaktı? Bu iki insanın birleşen kalplerinden bir güzellik doğar mıydı? Bu kadının kille yıkanan saçları sabah güneşinde som altın gibi parlayacak ama Recep bunun farkında olmayacaktı. Evet, şimdi ne diyecekti bunlara? Öldükten sonra insanların gönüllerinde yaşama sahtekarlığına tenezzül etmediği için kendisini 100 yıldır zora sokmamış, hiçbir güzelliği zorlanarak yaratmaya kalkışmamıştı. İnsan ne kadar güzel şey yaratırsa yaratsın, zaman eninde sonunda bildiğini okur, yapacağını yapar, yapılan tüm güzellikleri ya yok eder ya da bir it boku kadar değersiz hale getirirdi. Dürdane'nin kimseyi tanıma, sevme diye bir derdi yoktu. Sürekli kendisine danışan, kendisiyle konuşan bir kadındı. Dürdane'de her türlü güzellik vardı ama bir güzellik yoktu. Başkalarının Dürdane'ye kattıkları ile Dürdane'nin kendisine kattıklarının farkında olma güzelliği. Ondaki dişlek gururun, kendisini hemen hissettiren şirret gururun kaynağını bunda aramak gerekiyordu. Dürdane ateşin kıyısındaydı yine. Sedirin üzerinde oturanları süzüyordu inceden inceye. En çok da Recep emmiyi. İnsanlar eğri görünüyorlardı. Eğri insanın işi de kesinlikle eğriydi. Birinin huzurunda dik duramazdı eğri insan. Yakup düz bir insandı. Olan oldu, o kadın Yakup'u eğriltti. Hastayım, öleceğim diye düşündü. Herkesten nefret eder hale geldim. Birini seversem düzeleceğim.
Beni bu eve niye çağırdın Cebeli?
Hayırlı bir iş için çağırdık.
Sana sormadım, Cebeli'ye sordum diye tersledi Yakup'u.
Dürdane'nin sorusu karşısında kendine geldi Cebeli. Başıma iş açtın oğlum, ben şimdi ne diyeyim dercesine Yakup'a baktı. Rukiye gülümsedi, merakla gözlerini açtı Kumru. O anda kara tavşanı düşünmekte olan Recep emmi Dürdane'yi süzdü göz ucuyla. Kadının yardıma ihtiyacının olduğunu anladı.
Ben Recep'le seni hayırlı bir iş için çağırdım.
Neymiş hayırlı iş?
Cebeli söz dağarcığını rehavet içinde özgürce harcamayı temel bir alışkanlık haline getirmişti. Kendisini her ne kadar baskı altında hissetse de zorlanmadan kendi doğasıyla girdi söze.
Bilirsiniz ki ben ikinizi de severim. Sizi buraya evlendirmek için çağırdım.
Damatla gelini göz ucuyla şöyle bir yokladı.
Anladığım kadarıyla ikinizin de insana ihtiyacı var. Bağırgan hezeyanların, ateşli sayıklamaların Allah belasını versin. Ben yalnızken bunları çektim. Bütün ağır işlerimizi uyuduğumuz zaman halledebilseydik yalnızlık çekilirdi. Dünya yağma dünyasıdır. Hiçbir şey bu yağmanın dışında değil. Biz şanslıyız. Bizde ne yağma ahlakı var ne de yağmalanacak mal. Çok şükür zengin değiliz. Zengin olsaydık bunlara muhtaç olurduk. Biz muhtaç değiliz, çıplağız. İki çıplak insan eğer çıplaklıklarına hürmetleri varsa adam gibi birlikte yaşarlar. Birbirlerini yağmalamazlar. Çok şükür, her ikiniz de evlenmeye.
Yanlış konuşma Cebeli diye araya girdi Dürdane. İnsan insanı yağmalamak için evlenir. Herkes benim kocam Cemşit'e Şemsi derdi. Halbuki o Cemşit oğlu Cemşit'ti. Cemşit güya bana yangındı ama beni yağmaladı. Ben de onu yağmaladım. Malı mülkü yoktu, tek malı bendim. Cemşit'i malından başka bir yerinden öldürmenin mümkünatı yoktu. Onu öldürmeyi kafama koydum. Aklımı toparladım, kaçtım, kurtuldum. O kurtulamadı, mal elden uçtu ya, öldü kurtuldu. Cemşit beni sevmedi, zalimleştim. Sevmezsen her kadın zalimdir, seversen köleleşir. Sakın sevmemezlik etme Cebeli, bir zalimle yaşarsın.
Göz ucuyla Dürdane'yi kesti, kadının çocuksu gülümseyişinden hoşlandı.
Seni severim Cebeli, beni bu adamla evlendirme, hele bakışına bak.
Bütün gözler tek gözünü kısarak Dürdane'yi dinleyen Recep Emmi'ye çevrildi.
Ben bu yankeş, yani şaşı, adamla edemem. Benim içimde zaten kıyamet kadar adam var, kurtulamadım hiçbirinden. Bir de bunu getirip katma onların içine.
Cebeli yeni durum karşısında derin derin esnedi. İnsanların 100 yıllık bir tecrübeyi dinlememesi hayra alamet değildi. Dünkü rüyasını anımsadı. Kaybolmuş ruhunu hortlamış ruhların kılavuzluğuyla arıyor ve hiç kimseye söz geçiremiyordu. Kadınlara baktı yeniden. Kumru'yla Rukiye'nin keyifle gülümsemesinden güç alıp söze gireceği anda Yakup,
"Hemen karşı çıkma Dürdane," diye araya girdi. "Söylenen fikri iyi dinle. Her fikir bir meyve ağacıdır. Ağacın meyvesi varsa meyvesini al. Gövdesindeki asalak otlara bakıp ağaçtan uzaklaşma."
Dürdane dışarıdan gelen köpek havlayışını duyunca ayağa kalktı.
"İmime çekmeyin," diye çıkıştı. "Güzel nasihatleriniz varsa ortaya koyun. Üleştirin, herkes sebeplensin. Vızıldak oynamanın zamanı değil."
Gitti köşedeki kovadan yarım maşrapa su aldı, kafaya dikti. Cebeli'nin fikri fikir ağacının gövdesindeki asalak otlara takılmıştı. Her insan belli etmese de büyük bir felaketi barındırıyordu kendi yüreğinde. Çürümüş ceset gibi kokuyordu dünya. Hiç kimse, hiçbir yel kafa bu kokunun farkında değildi. Başını çevirip Dürdane'ye baktı.
"Hele gel otur, dinle beni," diye seslendi.
Aldırmadı. Cebeli'nin ayak ucunda art ayağıyla kafasını tırtıklayan kediye baktı. Hayvanın pirelendiğini sandı, usulca yaklaştı, kucağını alıp ocağın kıyısına oturdu, başladı hayvanı pirelemeye.
"Ben Recep'i bebekliğinden beri tanırım," diye sürdürdü Cebeli. "Adamda gazel insafı var. Her insanın müşkülüne koşar, nefsine uyup kadınları incitmez. Dünya güzeli de olsa, kirpiği ebru keman da olsa, kudretten yüzüne boya da çekse gözünü kaydırıp bakmaz. Bu adam kesin zaferandan yaratılmış bir öze sahiptir.
Ben bunu bilir bunu söylerim, yalanım varsa söylesinler. Kanaatkardır. Adamın yüreğinde sahip kırandığın zerresi yok. 9 deryada gemileri yürüse benimdir demez. Gene bir lokma bir hırkaya talim eder. Her neyse, benim feryadü figanıma hiç gerek yok, bilen bilir. Adama meşrebince yar olacak bir kadın varsa çıksın ortaya. Adam koskoca yüreğiyle meydandadır. Gizlisi saklısı yok, her şeyi açık."
Bütün bakışlar meydandaki adama yönelmişti. Adam kafasını her ne kadar kara tavşanın sol böğründe yeni çıkan ve ağrısız büyüyen bir yel yuva şişliğine takmış olsa da söylenenleri dikkatle dinlemişti. Ortada kesinlikle önemli bir durum vardı. Hayatında ilk kez bir insan tarafından önemsendiğine, övüldüğüne tanık oluyordu. Hem de madencilerin sevip saydıkları 100 yaşında nur sakallı bir insan tarafından. Kendisinden genç ve güzel bir kadının yardıma, rahatlamaya ihtiyacı vardı. Babası Tapbasan Şükrü gibi bir yerde fazla duramayan bu yel ayaklı kadına yardım etmek zorundaydı. Daha küçük bir kızken millet ölen madencilerin başucunda ağlarken o da sümüğü aka aka ölü bir martının başucunda ağlamıştı. Kim ne derse desin iyi bir kadındı. Ayakları dışa dönük basan bu yaypalak kadının en iyi yanlarından birisi de yatak delisi olmamasıydı. Ne olursa olsun darda kalan insanın yardımına koşmak şarttı. Bu kadının sıkıntıda olduğu, acı çektiği her halinden belliydi. Dürdane kedinin kafasındaki tüyleri aralayıp dikkatle bakarken,
"Adamı bana okkalı laflarla methedip durma Cebeli," dedi. "Rahmetli Satık adının dediği doğrudur. İyi koca karısına okkalı tokat atan kocadır. İyi karı da kocasının kafasını terazinin okkasıyla kıran karıdır."
Dinleyicileri tek tek süzdükten sonra Cebeli de sabitleştirdi dikkatini.
"Sen 100 sene yaşadın, ciddi bir iş yapmadın. Şimdi durup dururken aklına nereden geldi hayırlı bir iş yapmak? Recep'ten bana koca olmaz.
Bunu kendisinin değil de yüreğine yerleşen ve kriz düğümlerini tek tek çözerek envai çeşit seslere dönüşen cinlerden birisini söylediğini sandı.
Recep gibi koca bulamazsın sen Dürdane, dedi Yakup. Dürdane, Yakup'un göbeğine kadar inen kıvırcık burma sakalını, yüzüne haşin değil de çocuksu ve yumuşacık bir ifade veren atmaca gözlerini tarifsiz bir ruh huzuruyla seyrederken, ''Beni almadın sen Yakup!'' diye mırıldandı. ''Gittin adam öldüren, mahpuslarda yatan, yaşlı bir kadının ayaklarına kapandın.''
Kumru'nun kıskançlıkla örselenmiş, buruk ve ışıltısız gülümseyişine kaydırdı bakışlarını. Ruh huzuru bir anda kayboldu. Kendisini en üst seviyede var etmenin, çoğaltmanın kemirici ateşiyle dolup taştı.
''Dilini süzme bala batıracağına, gittin barlanmış ekşi pekmeze batırdın.''
''Ben evliliğimden memnunum.'' dedi Yakup.
Kediyi usulca yere bırakıp ayağa kalktı. Boğulmamak, ferahlamak için esintili, bembeyaz kar dünyasına çıkmayı akıl etti. Kapıya doğru yürürken,
''Öyle bir koca bulacağım ki seni de babanı da çatlatacağım.'' diye bağırdı. Kapıyı çarparak dışarı fırladı.
O da şaşkınlık ve gülümsemeyle tatlanarak sessizleşti. ''Duygu küpü akıllı bir kadın.'' diye iç geçirdi Yakup. Kumru mendilini almak için ahıra gitti. Cebeli başını çevirip Recep'i süzdü. Dürdane'nin laf anlamaz haşin çıkışı karşısında Recep'in ne düşündüğünü merak etti.
''Hep sussun oturdun Recep. Kadının halini tavrını gördün. Senin fikrin nedir? Onunla evlenmeye ne dersin?''
Dürdane'nin evi aniden terk edişinin nedenini düşünen, anlamaya çalışan Recep,
''Ben her şeye varım beyim.'' dedi oturuşunu değiştirerek. ''İnsanlar rahatsızsa ben yardım eder, rahatlatırım.''
''Yani Dürdane kabul etse sen evlenirsin.''
''Evlenirim.'' diye yanıtladı Yakup'u. ''Ben insanlığımı yaparım. Elimden gelen yardımı yapar, onu rahatlatırım. Şimdi gelse dese ki ben Recep'i kabul ettim, zorluk çıkarmam. Hemen yedekler alır götürürüm. Benim Kara Tavşan adında bir katırım var. Benim değil de ocağındır, ocağı ben getirdim. 10 senedir ben o katıra yardım ederim. Ot veririm, su veririm, yal veririm, tımar ederim. Düşerse kaldırırım, her ihtiyacını görür rahatlatırım.''
Rukiye Recep emminin saflığı ve iyi niyeti karşısında önce afalladı, sonra gülmemek için kendisini güçlükle zapt etti.
''Dürdane ile katırı karıştırma Recep.'' dedi Yakup. ''Katırla 10 sene değil 20 senede idare edersin etmesine. Ama Dürdane ile idare edemezsin. Çetin kadındır.''
''Ben her ihtiyacını görür, yardım eder, rahatlatırsam idare olur. İnsanlık zarar görmez. Geçenlerde Zonguldak'ta Lağımcı Hasan'ın anası çömlek sırrını karartan yazı taşını köpeğe attı. Taş geldi benim kafama çarptı, kafam şişti. Kadın ağladı. Ben de gittim, kadının taş atan elinden öptüm. Kadın sevincinden bana sarıldı, suslu rahatladı. İnsanlık bir zarar görmedi.''
Cebeli Recep'i dinlerken Dürdane'nin karşı çıkmış olmasına seviniyordu. Dürdane ile bir evlilik Recep'in mahvına sebep olabilirdi. Kumru'nun ahırdan gelip sedire oturuşunu izledi. Rukiye gibi sürekli gülümseyen ve hep iyi şeyler hayal eden geçimli kadınların azaldığını düşündü.
''Tavuğu bile düşmanca davranırsan kümesten soğutursun, yayındırırsın uğramaz kümese.'' diye devam etti Recep emmi.
''Bir kadın ne kadar yanka buz, yani kötü, olursa olsun iyilikten anlar. Köpekler üstüme üşüşü verseler sopamı kullanmam, otururum. Havlarlar, yüzüme bakarlar, niyetimi anlarlar.'' ''Dürdane nasıl bir kadın sence?'' diye sordu Kumru.
''Herkes Dürdane'yi ayağı tüylerle süslü, yabalı güvercin sanır.'' dedi Recep emmi.
''Halbuki o vurucu bir kuştur. Kimseden bir şey istemez. Has vicdan sahibidir, yuva dağıtmaz. Kendisinin belasıdır. Zor sever, severse sargın sever. Sevsin sevmesin ben onun her ihtiyacını görürüm. Ona yardım eder, onu rahatlatırım. Ben en çok beni sevmeyen kadına yardım etmek isterim. Benden nefret eden insanı hizmetimle rahatlatırsam ben de rahatlarım.''
''Yani Dürdane sana olur.'' dedi Yakup.
''Ben ayrım yapmam. Bana her kadın olur. Hizmet hizmettir. İster hayvan olsun isterse insan. Her ihtiyacını görürüm. Yardım eder rahatlatırım.''
Kapı açıldı, kar savruldu içeriye. Ardından çıplak ayaklarıyla Dürdane girdi. Kapıyı kapayıp sırtını dayadı, boynundan göğsüne sarkan üfürük boncuğunu okşarken insanların neler düşündüklerini çıkarmaya çalıştı. Ocağa doğru yürüdü. Recep Emmi'nin önünde durdu, kendi kör talihine bakar gibi baktı ihtiyara. Tüm gözler Dürdane'ye yönelmişti merakla. Cebeli o anda Dürdane'nin kolay yönetilen bir kadına benzemediğini, gönlüyle kafası arasındaki kavganın beceriksiz bir seyircisi olmadığını, bundan dolayı ender rastlanan bir kadın olduğunu düşünüyordu. Manzarayı görünce canlandı. Recep'in karşısına hançer gibi dikilen bu kadının önemli bir şey söyleyeceğini tahmin etti. Dürdane döndü, göz göze geldi Cebeli ile. Gitti ateşin karşısında oturdu, sıcak ocak taşına dayadı çıplak ayaklarını. İnsanlara sırtını çevirmiş ve tüm ihtiyaçlarından kurtulmuş olmanın yarattığı çılgın bir ruhla "İsteğinizi kabul ettim." diye mırıldandı. "Ben artık bundan sonra tepe gözün karısıyım. Yüzü su aygırına da benzese Recep'e razıyım. Perçemime bir tazı boncuğu bağlasın, yularımdan çeksin, istediği yere götürsün beni. Açım, çok açım. Götürdüğü yerde pirinci, bulguru, mercimeği varsa karıştırsın, bana bir üçürdüm pilavı yapsın." Cebeli'nin yüreği ince bir kıskançlık duygusuyla örselenirken Recep Emmi heyecanlandı. Titrek, sevinç yüklü bir sesle, "Sen merak etme Dürdane," dedi. "Ben senin her ihtiyacını görür, yardım eder, rahatlatırım. İnsanlık zarar görmez. Zaten ağzından çıkan her sözün eri olmazsan ben senin iki gözünü uçkur çomağıyla çıkarır, avucuna dizerim." Millet makaraları koy vermemek için kendisini güçlükle zapt etti. "Madem evlilik oldu, ben şimdi kalkar bir üçürdüm pilavı yaparım," dedi Rukiye. "Ben de gider nikah için imamı çağırırım." Yönünü ani bir hareketle Yakup'a çevirdi Dürdane. Kumruyu gözünün ucuyla bir kenara iteledi. Yalnız, sorumsuz ve hassas bir duyguyla "Ben nikah mikah istemem," diye karşı çıktı. "Üçürdüm pilavını da burada yemem. Kalk Recep, oturmanın zamanı değil." Hemen ayağa fırladı Recep Emmi. Dış dünyayı değil, kendi iç dünyasını algılamakla meşgul olan Cebeli irkildi. Kuyuya düşmüşlük duygusuyla "Otur, acele etme Dürdane," diye mırıldandı. "Nikahsız evliliğin dedikodusu olur." "Benim maksadım da odur. Herkes düşünsün, sorsun. Herkes beni konuşsun. Zalim olacak kadar gücüm, kuvvetim var da niye zalim değilim? Haydi Recep, düş önüme." Israrları dinlemedi. Kendisini ezen zaman acıya ve bitimsizliğe dönüşmüştü. Zihnine durmaksızın giren, durmaksızın biçim değiştiren, dikenli seslerle çoğalan ve hemen kaybolan dış dünyadan kaçışın yolunu arıyordu. Recep Emmi'nin ardı sıra yürüyüp dışarı çıktı. Hayret ve şaşkınlık içinde kalmıştı ev. Rukiye'nin tebessümü ağzında donmuş gibiydi. Yakup'la Kumru sevinç ve şaşkınlık içinde Cebeli'yi izliyorlardı. Rukiye'nin zeytin çekirdeklerinden yaptığı 99'luk tesbihini parmaklarına dolamıştı Cebeli. Kaygıyla çalkalanan ve cevvaliyetini yitirmek üzere olan zihnini toparlamakla meşguldü. "Bunlarınki uzun sürmez," dedi Kumru. "Dürdane bırakır Recep'i." Yakup burmalı sakalını sıvazlarken gülümsüyordu. "Dürdane herhalde evden çıkar çıkmaz Recep'i bıraktı." "Bunlar birbirlerini bırakmazlar," dedi Rukiye. "Doğru," diye destekledi Cebeli. "Recep hizmet eder Dürdane'ye. Hiçbir erkeğe benzemez Recep. Saati yoktur, saatin ne olduğunu da bilmez. Ama sabah kalkacağı saati, yatarken duyduğu kaygıyla kılı kılını ayarlayan bir adamdır. Dürdane'nin işte böyle bir adama ihtiyacı var. Bu bakımdan Recep'i bırakmaz. Dürdane durmadan dağılan, perişan olan bir kadındır. Birinin Dürdane'yi toplaması, getirip kendisine teslim etmesi lazım. Dürdane'yi Recep'ten başka delip devşirecek, abat edecek adam yok bu dünyada. Nikahsız da olsa evlenmeleri iyi oldu. Dünyanın en iyi koyunu, çobanını buldu. Çoban da perişanlıktan kurtuldu. Cebeli göz kapaklarını usulca indirdi. Tasayla dolu göreli bir zaman diliminden kendi iç evrenine doğru çekildi. Kırılmış, eksilmiş gibiydi. Belagat ve gösteriş dünyası ruhu bedenden nasıl da koparıyordu. İnsanlar beyinleriyle değil, alışkanlıklarıyla düşünüyor, her şeyi alışkanlıklarının sayesinde daha kolay yaşıyor ve tüketiyorlardı. Eşyalar şimdiye kadar hiç bu denli çekiciliklerini yitirip aylaklaşmamışlardı. Ocak taşının yanında dimdik oturan kedi bile kulpu kırılmış, tozlanmış çini vazo kadar ilgilenmiyordu hayatla. Cebeli tesbihini göğsünün üzerine indirdi. Derin bir iç çekişle hayatında hiç yapmadığı bir şeyi yapmaya kalkıştı. Cüceleşme psikozu içinde kendi ruhunun mükemmelliğine tarihten kanıtlar aramaya çıktı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 109.